Ayrım 2.
Peki öyle olsun dedi Kriton. Elimizden geleni yaparız. Ama nasıl gömelim seni? Onu söyle bari. Nasıl isterseniz öyle. Ölünce artık tutamazsınız ki beni. Kaçmış olurum elinizden. Bunları söylerken tatlı tatlı güldü. Bize doğru bakarak dostlar dedi. Kriton'u bir türlü inandıramıyorum ki. Asıl Sokrates şu anda sizlerle konuşan, her sözüne belli bir düzen veren Sokrates'tir. Ona kalırsa ben biraz sonra ölecek olan Sokrates'im. Nasıl gömüleceğini sorduğu Sokrates. Bu sözler üzerine Sokrates kalktı, yıkanmak için başka bir odaya gitti. Kriton da onunla gitti, bekleyin dedi bize. Biz de kendi aramızda konuşarak bekledik. O gün orada söylenen sözler üzerinde durduk. Başımıza gelen felaketin büyüklüğünü, Sokrates'te bir baba kaybettiğimizi, ömrümüz boyunca yetim kalacağımızı söyledik birbirimize. Yıkandıktan sonra çocukları geldi yanına. İkisi de çok küçük, biri büyükçe 3 çocuğu vardı. Kadınlar da girdi içeri. Sokrates onlarla Kriton'un yanında konuştu, öğütler verdi, son isteklerini söyledi. Sonra kadınlarla çocukları dışarı çıkarttı, bizim yanımıza geldi. Bir hayli kalmıştı yandaki odada. Güneş de batmak üzereydi. Gelir gelmez oturdu, fazla bir şey konuşulmadı artık. 11'lerin adamı içeri girdi. Sokrates'in önüne gelerek, Sokrates dedi, sen başkaları gibi değilsin. Onlara hakimlerin adına zehri içmelerini söylediğim zaman kızıyorlar bana, küfrediyorlar. Sen buraya gelmiş insanların en değerlisi, en anlayışlısı, en iyisisin. Bunu birçok davranışların gösterdi bana. Bugün bile bana hiç kızmadığını görüyorum. Ölümüne kimlerin sebep olduğunu, kimlere kızman gerektiğini biliyorsun da ondan. Haydi uğurlar olsun. Madem kurtuluş yok, bari rahat ölmeye çalış. Sözlerini bitirirken başını arkaya çevirip ağladı ve gitti. Sokrates arkasından, sana da uğurlar olsun, dediğin gibi yaparım dedi. Sonra bize döndü. Ne iyi adam dedi. Buraya geldim geleli sık sık görmeye geldi beni. Zaman zaman da konuştuk onunla. Az bulunur böylesi. Bugün de candan ağladı benim için. Haydi Kriton, dediğini yapalım adamın. Getirsinler zehri hazırsa, değilse söyle de essinler. O zaman Kriton, evet ama dedi, güneş daha batmadı sanıyorum. Dağların üstünde olacak. Hem sen de bilirsin ki çokları zehri geldikten çok sonra içerler. Daha önce güzel yemekler yer, şarap içerler, bazıları isterse dilediğiyle sevişir bile. Madem vakit var, acele etme sen de. Kriton dedi Sokrates, o adamlar böyle yapmakla haklıdırlar. Çünkü bununla bir şey kazandıklarını sanırlar. Bense yapmamakta haklıyım çünkü bir şey kazanacağımı sanmıyorum. Zehri biraz daha geciktirmekle kendi kendime gülünç olurum. Hayata boşuna yapışıyorum. Tükenmek üzere olan bir şeyi tutmaya çalışıyorum diye. Haydi, haydi dediğimi yap. Boyuna karşı koma bana. Bunun üzerine Kriton köşede bekleyen uşağa işaret etti. Uşak çıktı. Biraz sonra zehri verecek adamla döndü. Bu adam ezdiği zehri bir tas içinde elinde tutuyordu. Onu görünce Sokrates, gel bakalım ahbap dedi. Bu işleri en iyi bilen sensin. Söyle bana yapacağımı. Kolay dedi adam. İçtikten sonra odanın içinde dolaşırsın. Bacaklarında bir ağırlık duyunca uzanırsın. Zehir de yapacağını yapar. Bu söz üzerine tası uzattı. Sokrates tası aldı ve inanır mısınız Ekekrates? Ne kıvlı kıpırdadı, ne rengi attı, ne bir şey. Her zamanki boğa bakışını alttan alttan adama çevirerek, ''Ne dersin?'' dedi. ''Bu içkiden Tanrı için biraz dökmeye izin var mı yok mu?'' ''Sokrates'' dedi adam. ''Zehri tam yeteceği kadar eziyorum.'' ''Anlıyorum.'' dedi Sokrates. ''Ama herhalde Tanrılara dua etmeme izin vardır. Öteye gidişim daha kolay olsun diye. Dilerim öyle olsun.'' Bunu söyler söylemez hiç yüzünü buruşturmadan tası su içer gibi dibine kadar dikti. O ana kadar hepimiz ağlamamak için kendimizi tutmuştuk ama zehri içtiğini görünce dayanamadık artık. Ben de boşandım. Başıma çektiğim örtünün altında ona değil kendi kendime böyle bir insanın dostluğundan olacağıma ağlıyordum. Kriton benden önce boşanmış, kalkıp uzaklaşmıştı. Başından beri ağlayıp duran Apollodoros şimdi gözyaşlarına acılı, öfkeli bağırışmalarını da kattı. Onun bu hali Sokrates'ten başka oradakilerin yüreklerini sarstı. Sokrates ne oluyorsunuz dedi. Ne tuhaf adamlarsınız. İnsan böyle uğursuz sözler duymamalı ölürken. Haydi tutun kendinizi, dayanıklı olun. Bunu duyunca utandık hep. Yaşlarımızı tuttuk. O odada dolaşıp duruyordu. Bir ara bacaklarım ağırlaşıyor dedi. Adamın söylediği gibi sırt üstü uzandı. O sırada adam elini bastırıp Sokrates'in bacaklarını yokluyordu. Ayağını kuvvetle sıkıp Sokrates'e acı duyup duymadığını sordu. Hayır dedi Sokrates. Adam daha yukarıları sıktı ve bize katılaşıp soğumaya başladığını gösterdi. Göğsüne dokunarak soğuma yüreğine yaklaşınca gidecek dedi. Soğuma karnına doğru yayılmıştı ki yüzünü örttüğü örtüyü kaldırdı. Şu sözler dudaklarından çıkan son sözler oldu. Kriton dedi. Asklepios'a bir horoz borcumuz var. Dostlar ödemeyi unutmasın sakın. Peki öderiz dedi Kriton. Başka bir diyeceğin yok mu? Cevap vermedi Sokrates. Bir an sonra birden kasıldı. Adam yüzünü iyice açtı. Sokrates'in bakışı donmuştu. Bunu görünce Kriton ağzını ve gözlerini kapadı. İşte Ekekrates. Dostumuzun zamanımızda tanıdığımız insanların en iyisi, en bilgesi ve en doğrusunun ölümü böyle oldu. Pıhaidon 115-118. Sokrates öldüğü zaman Eflatun 28 yaşındaydı. Yakışıklı, güçlü kuvvetli bir insandı. Omuzlarının genişliğinden ötürü sonradan Platon adını almış derler. Soylu, zengin bir ailenin çocuğuydu. Çağında görülebilecek en iyi eğitimi görmüş, matematikte ve şiirde erkenden sivrilmişti. Olimpiyatlarda yarış kazanmış ünlü bir atletti. Kısacası filozof olması en az beklenecek delikanlılardan biriydi. Sokrates'in konuşmalarını ilkin bir zeka yarışması olarak çekici bulmuş olabilir. Ama bu konuşmaların tadına vardıktan sonra kafa sporunun ötekilerden çok daha önemli, Sokrates'in bütün şampiyonlardan çok daha üstün olduğunu anlıyor. Sevgili hocasının ölümü ise ona düşüncenin hem bir tek insanın hem de bütün insanların hayatına neler getirebileceğini öğretiyor. Denebilir ki Eflatun bütün ömrünü Sokrates'in öldürmeyecek, tersine onu ve onun gibileri baş tacı edecek bir toplumun, bir devletin nasıl kurulabileceğini düşünmekle geçirmiştir. Hele okuyacağınız diyalog bu kaygının ta kendisidir. İlk işi Sokrates'i öldürten demokrasiden uzaklaşıp dünyayı dolaşmak oluyor. Nerelere gittiği pek bilinmiyor. Mısır'a, İtalya'ya, Anadolu'ya hatta Hindistan'a gittiğini ileri sürenler var. Herhalde 12 yıl yok oluyor ortadan. Atina'ya 40 yaşında olgun bir insan olarak dönüyor. Atina yakınında bir kır evine yerleşiyor. Sonradan dünya akademilerine adını verecek olan Akademos'un bahçesinde gençlerle buluşup Sokrates gibi kendini sevdiren bir hoca oluyor. İşte Eflatun filozofi ile sanat sevgisini birleştiren, insan düşüncesini bir çeşit tiyatro yoluyla anlatan diyalog çeşidini o zaman yaratıyor. Bu arada Eflatun Sicilya'nın zorbası Kral Dianus'un sarayına gidip orada düşündüğü devleti gerçekleştirmeyi deniyor. Ama ne filozof olmaya ne de devleti filozoflara bırakmaya yanaşmayan kral Eflatun'u kapı dışarı ediyor. Tekrar düşünce bahçesine dönen Eflatun artık 80 yaşına kadar hem çevresindeki hem de gelecek yüzyıllardaki gençlerle en iyi devletin nasıl olabileceğini tartışmakla yetiniyor. Ne Yunanistan'da ne de belki hiçbir yerde gerçekleşmeyeceğini anladığı en iyi devleti Sokrates'le birlikte bir kitapta kuruyor. Diyaloglarının en güzeli değilse bile, çünkü güzel sözü daha çok şölene yakışıyor, en zengini, en yüklüsü olan devlette Eflatun insanlara bütün duygu ve düşüncelerinin, bütün sevgi ve öfkelerinin, şüphe ve hayallerinin özetini veriyor. En iyi devletin bir ütopya olduğunu biliyor elbet. Biliyor ama kurulsun kurulmasın herkesin böyle bir devleti, yani en doğruya yönelmekle adam olacağına inanıyor. Herkes böyle bir devleti varsayıp onun kanunlarına göre yaşasın diyor. 1962 Sebahattin Eyüboğlu, Meali Cimcoz. Toplantıda bulunanlar ve konuşanlar. Birinci küme, Sokrates ve öğrencileri. Glaukon, Adeimantos, Eflatun'un kardeşleri. İkinci küme, Kephalos ve oğulları. Palemarkos, Lysias. Üçüncü küme, Kahalkedonlu, Kadıköy, Trasmakhos ve öğrencileri. Kleotopon, Karmentides. Tartışma daha çok birinci ve üçüncü küme arasında olur. İkinci küme zengin tüccar Kephalos ile oğullarıdır. Tartışmaya girmezler. Sağduyularıyla doğru ile eğriyi ayırt ederler. Lysias konuşmaya hiç katılmaz. Üçüncü küme ise ünlü sofist Trasmakhos ile öğrencileridir. Doğru güçlünün işine gelendir diyen bu kümede Karmantides konuşmaya katılmaz. toplantı Pire'de Kepalos'un evindedir. Birinci kitap. Sokrates anlatıyor. Dün Aristo'nun oğlu Glaukon'la Pire'ye inmiştim. Hem bendis tanrıçaya dua ederim hem de onun için ilk defa yapılacak bayramı görürüm demiştim. Bizimkilerin tertiplediği alay güzeldi ama Trakların'ınki de daha aşağı kalmıyordu doğrusu. Duadan, alay seyrinden sonra şehre dönüyorduk. O sırada Kepalos'un oğlu Polemarkos yola çıktığımızı görmüş, durdurmak için küçük uşağını koşturmuş. Çocuk eteğime yapışarak, "Polemarkos kendisini beklemenizi istiyor," dedi. Döndüm. "Efendin nerede?" diye sordum. "İşte arkadan geliyor," dedi. "Bekleyin." Glaukon da "Peki, bekleyelim," dedi. Az sonra Polemarkos geldi, yanında Glaukon'un kardeşi Adeimantos, Nikias'ın oğlu Nikaratos ve alaydan dönen birkaç kişi vardı. Polemarkos, "Bu acelenize bakılırsa buradan bir an önce kurtulup şehre varmak niyetindesiniz," dedi. "Anlayışına diyecek yok doğrusu," dedim. "Ama bak, biz kaç kişiyiz görüyor musun? Görmez olur muyum? Öyleyse elimizden kurtulabilirseniz gidin, yoksa bırakmıyoruz," dedi. "Peki, bir başka yolu yok mu bu işin? Belki de sizi sözle yola getiririz, bırakırsınız bizi." "Ya kulaklarınızı tıkar, dinlemezsek sözünüzü ne yaparsınız?" Glaukon, "O zaman yapacak bir şey yok." Polemarkos, "Öyleyse bilesiniz ki dinlemeyeceğiz sizi." Adeimantos, "Tanrıçanın şerefine bu akşam atlı bir meşale koşusu olacak, haberiniz yok mu?" diye sordu. "Atlı mı?" dedim. "Bu da yeni çıktı. Ne demek, koşucular at üstünde mi meşaleyi elden ele verecek?" Polemarkos, "Evet," dedi. "Üstelik gece şenlikleri de olacak, görülmeye değer. Yemekten sonra çıkar seyrederiz. Birçok gençlerle de buluşur konuşuruz. Haydi uzatmayın kalın." Glaukon, "Çare yok, kalacağız galiba," dedi. "Madem sen de istiyorsun, kalalım," dedim. Bunun üzerine Polemarkos'un evine gittik. Orada Polemarkos'un kardeşi Lysias'la Eutidemos'tan başka Kalkedonlu, Trasmakos, Paianalı, Karmentides, Aristonimos'un oğlu Kleitopon'u da bulduk. Polemarkos'un babası Kepalos da vardı. Onu çoktandır görmemiştim. Pek ihtiyarlamış buldum. Yastıklı bir iskemlede oturuyordu. Az önce avluda kurban kesmiş, çelengi hala başındaydı. Yanına oturduk, çevresinde iskemleler hazırdı. Kepalos beni görür görmez selamladı. "Sokrates, Pire'ye bizi görmeye artık gelmez oldun. Gelmen lazımdı. Benim şehre gitmeye gücüm yetseydi seni beklemez biz sana gelirdik. Şimdi sen bize gelmelisin. Hem de daha sık. Ben beden zevklerini kaybettikçe konuşmaya doymaz oldum. Benden bu zevki esirgeme. Bu delikanlılardan ayrıl demiyorum ama bize de uğra. Gerçek dost bil bizi." "Doğrusu Kepalos, yaşını başına almış adamlarla sohbet etmeyi severim," dedim. "Neden dersen, bizim de belki geçeceğimiz yoldan çoktan geçmiş onlar. Onlardan öğrenebiliriz bu yolun nasıl olduğunu. İniş çıkış mı, düz ayak ve rahat mı? Şairlerin son durak dedikleri bir çağ vardır. Sen oraya varmışsın. Ne düşünüyorsun bu çağ üzerine, bilmek isterdim. Ömrün sıkıntılı, güç bir dönemi mi bu? Ne dersin?" "Peki Sokrates, söyleyeyim sana bu çağı nasıl gördüğümü," dedi. "Yaşlı yaşlıdan hoşlanır derler ya, biz yaşlılar ara sıra toplanır konuşuruz. Bir araya geldik mi çoğumuz ağlaşır durur. Kimi gençliğin zevklerini, aşkı, şarabı, cümbüşleri, daha nice nice şeyleri yana yakıla anlatır, dert yanar. Yaşamak oydu, şimdi yaşamıyoruz artık," der. Kimi de kocadığından ötürü yakınlarının kendilerine kötü davrandıklarından, yaşlılık yüzünden neler çektiklerinden dem vurur. Ama bana öyle gelir ki yakınmalarının asıl sebebi bunlar değil Sokrates. Bütün bunlar yaşlılık yüzünden olsaydı ben de, ben başta olan herkes de aynı dertlere düşerdik. Oysa ki hiç de böyle dertlenmeyen birçok ihtiyarlar bilirim. Bir gün şair Sofokles'leydim. Biri geldi sordu ona. "Aşkla aran nasıl? Hala kadınlarla düşüp kalkıyor musun?" Sofokles, "Bırak canım sen de," dedi. "Bu işten kurtulduğuma bilsen ne kadar seviniyorum. Deli ve belalı bir efendinin elinden kurtulmuş gibiyim." Sofokles'in bu sözünü beğenmiştim o zaman. Yine de beğeniyorum. Gerçekten ihtiyarlık bu bakımdan kurtuluş sayılır. İstekler, hırslar gevşeyince insan rahatlar. Sofokles'in dediği gibi zır deli bir zorbanın elinden yakasını sıyırmış olur. Yaşlıların yakınlarından çektiklerine gelince Sokrates, bunların da sebebi ihtiyarlık değil insanların kendi huyudur. Ölçülü, uysal olana ihtiyarlık dert olmaz. Öyle olmayan ise gençlikte de bela olur, ihtiyarlıkta. Kepalos'un bu sözleri hoşuma gitti. Devam etsin diye, Kepalos dedim, korkarım seni dinleyenlerin çoğu bu sözlerini doğru bulmaz. Senin ihtiyarlıktaki rahatlığını iyi huylu olmana değil zenginliğine verirler. Zenginin gönül avutması kolaydır derler. Haklısın dedi. Doğru bulmazlar sözümü. Onlar da haklı. Ama sandıkları kadar değil. Bak, Temitokles'in şu sözü pek yerindedir. Serifoslu biri onu küçümseyerek, sen kazandığın ünü kendine değil Atinalı olmana borçlusun demiş. O da doğru. Serifoslu olsaydım ünlü olamazdım ama sen Atinalı da olsan bir şey olamazdın demiş. İşte bu söz, insan zengin olmayınca ihtiyarlığa zor katlanır diyenlere de söylenebilir. Aklı başında bir adam, yoksulluk içinde ihtiyarlığa zor katlanabileceği gibi, akılsız adam da istediği kadar zengin olsun hiçbir zaman rahata kavuşamaz. Kepalos dedim, servetinin çoğu sana miras mı kaldı yoksa kendin mi kazandın? Kendim ne kazandım onu anlamak istiyorsun değil mi Sokrates? Para işinde büyük babamla babam arasında gelirim. Adını taşıdığım büyük babam benim bugünkü servetim kadar bir mirası birkaç misline çıkarmış. Babam Lisanias ise bu serveti benimkinden de aşağı düşürmüş. Ben elime geçen bu mirası oğullarıma daha küçülmüş değil de biraz daha büyümüş bırakırsam ne mutlu. Bunu sana niçin sordum biliyor musun? Sen paraya hiç düşkün görünmezsin de ondan. Parayı kendi kazanmayanlar çokluk böyle olur. Kazananlarsa parayı iki misli severler. Bir yandan paraya kendi eserleriymiş gibi düşkün olurlar. Şairin şiirine, babanın oğluna düşkünlüğü gibi. Bir yandan da parayı işe yaradığı için severler, herkes gibi. Bu yüzden güçtür onlarla anlaşmak. İşleri, güçleri, zenginliği övmektir. Hakkım var dedi. Biliyordum hak vereceğini dedim ama bir de şunu söyle bana. Zengin olmakla elde ettiğin en büyük nimet nedir? Bunu söylersem çokları inanmaz bana dedi. Şunu bil ki Sokrates, insan öleceğini düşünür olunca önceleri aklından geçmeyen korkulara, kaygılara düşer. Bu dünyada kötülük eden Hades de cezasını çeker gibi sözlere gülenleri gün gelir ya bu söz doğruysa diye bir korku alır. İnsanlar ya ihtiyarlığın verdiği dermansızlık yüzünden ya da kendilerini öteki dünyaya daha yakın gördüklerinden orada olup bitenler üzerinde kafa yorarlar, kuşku, korku dolar içlerini. Kimlere kötülük ettiklerini araştırmaya başlarlar. Hayatlarını gözden geçirip ettikleri haksızlıkların farkına varanlar çocuklar gibi uykularından korkuyla uyanırlar. Umutsuz bir bekleme içinde zehir olur hayatları. Oysa hiç haksızlık etmediklerini bilenlerde hep tatlı bir umut vardır. Pindaros'un dediği gibi ihtiyarlığı besleyen güzel bir umut. Bak Sokrates, ömrü doğrulukla, imanla geçmiş bir adam için Pindaros ne güzel söylemiş. Umut tatlı tatlı doldurur içini. Yoldaşlık eder ona, hoş eder gönlünü. Umut yola sokar, yoldan çıkan insan aklını. Ne doğru, ne güzel söz. İşte ben bunun için para kazanmayı önemli bir iş sayıyorum. Ama herkes için değil, aklı başında olanlar için. İstemeyerek de olsa kimseyi aldatmamak, kimseye yalancı çıkmamak, Tanrı'ya kurban, insana para borçlu olup Hades'e korka korka gitmemek gerek. İşte bunu sağlar para. Daha başka işlere de yarar ama benim ölçüm biçim, aklı başında bir insan için zenginlik en çok bu işe yarar derim. Güzel söylüyorsun Kepalos. Ama şu senin doğruluk dediğin şeyi nasıl anlatacağız? Bu sadece doğruyu söylemek ya da alınan şeyi geri vermek midir? Böyle davranmak doğru da olabilir, eğri de. Örneğin aklı başında bir arkadaştan silahını alsak, bu arkadaş çıldırsa, emanetini de geri istese vermek doğru mudur? Geri verene doğru adam denebilir mi? Bir çılgına gerçeği olduğu gibi söyleyene de doğru adam denemez. Haklısın dedi. Demek oluyor ki doğruluk, gerçeği söylemek, aldığını vermek diye anlatılamaz. Polemarkos hayır diye söze karıştı. Anlatılabilir. Simonides'e bakılırsa, tam tarifi budur. Kepalos, peki öyleyse sözü sana bırakıyorum. Ben gidip kurban işlerine bakayım. Polemarkos, demek mirasçı ben oluyorum öyle mi diye sordu. Evet dedi ve kurbanlarına gitti. Madem ki söz sana miras kaldı söyle bakalım dedim. Simonides doğruluk üzerine ne demişti haklı buluyorsun? Doğruluk herkese borçlu olduğumuz şeyi ödemektir demiş. Bence haklı. Evet. Simonides'e haksız demek kolay değil dedim. Tanrı gibi akıllı kişidir o. Ne demek istediğini belki sen anlıyorsun ama ben anlamıyorum. Demin sahibi aklını kaçırırsa ona aldığımız emaneti geri vermeli mi vermemeli mi diye düşünmüştük. Simonides bundan söz etmiyor ama gene de bu emanet bir borç sayılır değil mi? Evet dedi. Emaneti isteyen çıldırmışsa o zaman geri verilmez artık değil mi? Verilmez. O halde Simonides borçlu olduğumuz şeyi vermek doğrudur demekle başka bir şey söylemek istemiştir. Evet, herhalde başka bir şey söylemek istiyor dedi. Onun demek istediği şu, doğruların borcu dostlara iyilik etmektir, kötülük etmek değil. Anlıyorum dedim. Alanla veren dostlar, alınanın geri verilmesi de alınması da zararlı oluyorsa aldığını geri veren borcunu ödemiş olmaz. Sence Simonides'in demek istediği bu mu? Tamam bu. Peki düşmanlarımıza bir şey borçluysak yine geri verecek miyiz? Bence evet. Ne borçluysak onu vermeliyiz dedi. İnsanda düşmanına sadece kötülük borçludur. Düşmana layık olan budur. Görülüyor ki Simonides doğruluğun ne olduğunu bir bilmece gibi şairce söylemiş dedim. Besbelli ki o doğruluk herkese hakkını vermektir demek istiyor. Buna da borç diyor. Peki bir diyeceğin var mı buna diye sordu. Bir sanat hekimlik adını almak için neyi neye hak olarak vermelidir? Borcu nedir? Bu soruya Simonides ne derdi? Bedenlere ilaç ve yiyecek içecek vermeli derdi. Bir sanat aşçılık adını almak için neye neyi borç olarak ödeyecek, hak olarak verecek? Yemeklere tat tuz verecek. Peki öyleyse kimlere ne veren sanata doğruluk denebilir? Demin dediklerimize uymak gerekirse Sokrates, dosta fayda, düşmana zarar veren sanata.